9. kaset 2. yüz. Başkan Tore'nin 1984 Mart'ında ölümünden sonra ordu kansız bir askeri darbeyle hükümeti ele geçirdi. 1991 yılında kabul edilen yeni anayasa ile 1996 yılına kadar tam demokrasiye geçileceği ilan edilmiş, siyasal partilerin kurulmasına izin verilmişse de demokrasiye geçiş süreci son derece yavaş işlemektedir. Afrika yılı olarak nitelendirilen 1960'ta yeniden örgütlenen Fransız Birliği içinde 12 Afrika ülkesinin ve Malagaş Cumhuriyeti adıyla Madagaskar'ın bağımsızlığı tanındı. Bu devletler Dahomey, Fildişi Sahili, Mali, Moritanya, Nijer, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Merkezi Afrika Cumhuriyeti ve Togo'dur. Fransa'nın sömürgeleri Fransa'nın birer uzantısı olarak görülmüşse de, uygulamada geniş deniz aşırı toprakları yönetme sorunu, dolaylı bir yönetim biçimini gerektirmiş ve böylece Fransa sömürge yönetiminde yerel önderlere pay vermek durumunda kalmıştı. Fransa savaştan sonra Afrika'daki sömürgeleri için ortak bir bağımsızlık programı uygulamaya başladı ve 1958'de Fransız topluluğunun kurulması ile 1960 yılında Fransız Afrika'sındaki ülkeler bağımsızlıklarını kazandılar. İngiliz sömürgesi olan Nijerya, 1960 yılında bağımsız oldu ve 1963'te federal cumhuriyet biçimini aldı. Ülkenin kuzey bölgelerinde nüfusun %47'sini oluşturan Müslümanlar, güneyinde %34'ünü oluşturan Hristiyanlar yaşamakta olup, Nijerya en önemlileri Yoribalar, İbolar ve Hausalar olmak üzere 250 kadar etnik gruba bölünmüştür. Bu durum Nijerya'da siyasal istikrarın yerleşmesini engellemiştir. 1963 tarihli anayasa ile ülke 4 özerk bölgeye bölünmüş ve demokratik merkezi bir hükümet kurulmuştur. Ancak bu tarihten sonra 1966 yılında arka arkaya 2 darbe gerçekleştirilmiş, siyasal cinayetler birbirini izlemiştir. 1967 Mayıs'ında Doğu Bölgesi Federasyonu'ndan ayrılarak kendini Biafra Cumhuriyeti olarak ilan etmiştir. Böylece çoğunluğunu İbo'ların oluşturduğu Biafra ile merkezi hükümet arasında 1 milyon ölüye mal olan bir iç savaş başlamış ve Biafra hareketi 1970 yılında sona ermiştir. Bu yıldan sonra Nijerya 19 ayrı federe devlet arasında bölünmüştür. Askeri darbeler bu noktada durmamış, 1975 ve 1976 darbeleri birbirini izlemiştir. Fransızca, İngilizce ve Portekizce konuşan 15 Afrika ülkesiyle Batı Afrika Ekonomik Topluluğunu kuran Nijerya'nın ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanmaktadır. Ve uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ülkenin ekonomik ve siyasal istikrarını etkilemektedir. 13 yıllık bir askeri yönetimden sonra 1979'da Nijerya'da parlamenter rejime geçilmişse de 1983 Aralık ayında askeri bir darbe demokratik yollarla iktidara gelen hükümeti düşürmüştür. Askeri yönetim en kısa zamanda demokrasiye geçileceği sözünü vermiş. Ancak devlet başkanı olan General İbrahim Babangida da 1993 Haziran'daki seçimi ve seçim yenilgisini tanımamıştır. Babangida Ağustos'ta çekilmiş ve geçici bir hükümet kurarak başına bir sivil olan Şanikan'ı geçirmiştir. Ülkedeki karışıklıklar ve demokrasiye dönüş mücadeleleri 1994 yılında da sürmüştür. Eskiden Kuzey Rodezya olan Zambiya, 1964 yılında İngiliz Uluslar Topluluğu içinde bağımsız oldu. Ancak Güney Rodezya'nın beyaz hükümeti 1965'te İngiltere'den bağımsızlığını ilan edince, Zambiya ile Rodezya arasındaki ilişkiler bozulmuş ve ortaklaşa sahip olunan demiryolu üzerinde çatışmalar başlamıştır. Bu noktadan sonra Zambiya'nın en önemli sorunu dış dünya ile bağlantı oldu. Bunu sağlamak amacıyla büyük ölçüde Amerikan yardımıyla 1973'te ülkenin ham maddelerini Tanzanya'nın Darüsselam limanına taşıyacak olan bir karayolu, Çin yardımıyla da demiryolu yapılmıştır. Bölgenin öteki devletlerinden olan Tanganyika Cumhuriyeti ile Hint Okyanusu'nda bir ada devleti olan Zanzibar, 1964 yılında tek bir Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti içinde birleştiler. 19. yüzyılda Tanganyika Alman, Zanzibar ise İngiliz yönetimi altındaydı. Bugün merkezi hükümet savunma, dış politika ve kamu hizmetleri konularında yetkilidir. Tanzanya önderleri ekonomik bağımlılık, gerilik ve cehalete karşı Afrika sosyalizmi ile mücadele edileceğine inanmaktaydılar. Başkan Nyerere, sosyalizmin geleneksel sınıfsız Afrika toplumuna yabancı bir kavram olmadığını savunmaktaydı ve toprak üzerinde özel mülkiyeti kaldırdı. Dış politikada Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine büyük destek veren Nyerere, Güney Afrika ırkçı rejimine karşı mücadelede de başı çekti. 1978'de Uganda'nın Tanzanya'ya saldırması önemli bir çatışmaya yol açtı. Savaşı kazanan Tanzanya İdi Amin'in devrilmesinden sonra 1981 yılında Uganda'dan birliklerini geri çekti. Başkan Nyerere 1985'te kendi isteğiyle başkanlıktan çekildi ve yerini Hasan Muvingi'ye bıraktı. Muvingi yavaş yavaş Nyerere'in sosyalizm ağırlıklı politikasının yerine liberal bir ekonomi anlayışını yerleştirmeye başladı ve bunun için batılı ülkelerle yakın ilişkiler kurma yoluna gitti. Nüfusunun %96'sını Afrikalıların ve ancak %3'ünü beyazların oluşturduğu Güney Rodezya'da 11 Kasım 1965'te Başbakan Ian Smith İngiltere'den tek yanlı bağımsızlık ilan etti. Böylece ülkenin Afrikalı insanı çok ufak bir beyaz azınlığın yönetimi altına girmiş oldu. Giderek bir çoğunluk yönetimine geçilmesini isteyen İngiltere bu bağımsızlık ilanını hukuka aykırı buldu ve BM Rodezya'ya petrol ambargosu da dahil olmak üzere ekonomik tedbirler uygulamaya başladı. Ancak ülkeye Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ve 1975'te bağımsız olana kadar Mozambik'ten petrol akışı sürdü. Cumhuriyeti kuran yeni bir anayasa 1970 yılında yürürlüğe girdi. Seçim yasası ise oy vermeyi gelir vergisine bağladığından siyah çoğunluk yönetimde söz sahibi olamadı. 1972-1974 yılları arasında siyah milliyetçi gerillalarla Rodezya Güvenlik Kuvvetleri arasında çatışmalar çıktı ve çeşitli siyah direnme örgütü önderleriyle hükümet arasında uzun süren görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadı. Beyaz azınlığın egemenliğine son vermek için mücadele veren iki önemli direniş örgütü olan ZAPU ve ZANU, yurtsever cephe içinde birleştiler. Bu cephenin amacı bağımsız bir Zimbabwe'nin kurulmasıydı. 1978 yılına gelindiğinde binlerce kişinin öldüğü çatışmalardan sonra Rodezya kuvvetleri Mozambik ve Zambiya'ya sığınan gerillalarla da mücadele etmek zorunda kaldı. 1978 Mart'ında Ian Smith ile 3 siyah önder arasında varılan ve iktidarın aşamalarla siyahlara devredilmesini öngören iç düzenleme gerillalar tarafından kabul edilmedi. 1979 Nisan'ında ülkede yapılan ilk seçimlerde Rahip Abel Muzorewa'nın Birleşik Afrika Ulusal Konseyi parlamentoda çoğunluğu sağladı. İngiltere'de Thatcher hükümeti 1979'da Zimbabwe ile ilişkilerini normalleştirmeye başladı. Aralık ayında İngiltere'nin sağladığı ateşkesten sonra yeni seçimler yapıldı ve Zimbabwe 18 Kasım 1980'de bağımsızlığını kazandı. Eski İngiliz Somalisi ile İtalyan Somalisi 1960 yılında birleşerek Somali Cumhuriyeti'ni kurdular. 1969 yılında Yüksek Devrim Konseyi kansız bir darbeden sonra iktidarı ele geçirdi ve sivil bir hükümet kurdu. Somali, Somalililerin çoğunlukta bulunduğu Etiyopya'nın doğusundaki Ogaden bölgesi üzerinde hak iddia etmektedir. Etiyopya ise 1977'de Ogaden'de merkezi hükümetle çatışmalara girişen Somalili asilerin Somali'den askeri yardım aldıklarını iddia ederek bölgeye düzenli ordu birlikleri gönderdi. Çatışmalarda Sovyetlerin Etiyopya'ya yardım ettiğini öne süren Somali, ülkesindeki Sovyet danışman ve diplomatlarını sınır dışı etti. 1978'de Sovyet silahlarını kullanan 10 bini aşkın Kübalı asker Ogaden'deki ayaklanmayı bastırdı ve yarım milyona yakın mülteci Somali'ye sığındı. Bir İngiliz sömürgesi olan Uganda 1962 yılında bağımsız oldu ve Başbakan Milton Obote 1966'da tüm yetkileri kendisinde topladı. 1971'de General Idi Amin iktidarı eline geçirdi. İktidarını izleyen yıllarda Idi Amin'in 300 bin muhalifini öldürdüğü bildirildi ve 1976 yılında ömür boyu başkanlığını ilan etti. Bunun üzerine batılı devletler Uganda'ya yaptıkları yardımı kestiler. Ekonomik bunalım ve iç karışıklıklar ortamında 1978 ile 1979 yıllarında Tanzanya ile Uganda birlikleri arasında çatışmalar çıktı. 1979 Nisan'ında ise yukarıda da değinildiği gibi asiler ve mültecilerin de yardımı ile Tanzanya kuvvetleri İdi Amin'in iktidarına son verdiler ve İdi Amin Libya'ya kaçtı. Amin yönetiminin sona ermesinden bu yana ülkede 4 hükümet değişikliği olmuş ve ekonomik ve toplumsal karmaşa ortamının hayatın bir parçası olduğu Uganda'da İdi Amin'inkini andıran baskı rejimi sürmüştür. C. Güney Afrika. Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu 17. yüzyılla birlikte Hollandalıların kitle halinde yerleşimine konu olmuş ve bölge 1806 yılında İngiltere'nin eline geçmişti. Bunun üzerine Hollandalılar kuzeye göç ederek burada Transvaal ve Oranjeur Devleti adlarıyla iki cumhuriyet kurmuşlardı. İngiliz yönetimi ile Hollandalılar arasında 1899 yılında başlayan Boer Savaşı 1902 tarihinde İngiltere'nin zaferiyle bitmişse de bu sömürgeci devlet 1810 yılında tüm Güney Afrika'yı birleştirerek Güney Afrika Birliği'ni kurmuş ve bir referandum sonucu 31 Mayıs 1961'de Güney Afrika Cumhuriyeti adını alarak İngiliz Uluslar Topluluğundan çekilmiştir. 1948 tarihinde Daniel Mala'nın Milliyetçi Partisi'nin seçim zaferinden sonra ülke içindeki çeşitli ırkların birbirinden ayrı gelişmesi ve kalkınması anlamına gelen apartheid politikası resmi hale getirildi. Bu politika çeşitli ırkların ayrı ayrı yerlerde oturmaları, ayrı programlar içinde kalkınmaları ve sonunda da beyazlar, Asyalılar ve Bantulara siyah bağımsızlık anlamına geliyordu. Hükümet buna uygun olarak 1959 yılında ülke içinde birçok Bantu milletleri oluşturan bir yasayı kabul ettiyse de siyah önderlerin büyük bir çoğunluğu bu ırkçı harekete şiddetle karşı çıktı. Apartheid politikasıyla siyahların belirli mesleklere girmeleri yasaklanmış, aynı iş için beyazlara daha yüksek ücret ödenmiştir. Seçme ve seçilme hakkı yalnız beyazlara tanınmıştı. 1976 yılından sonra merkezi hükümet siyah çoğunluğun özgürlük mücadelesini bastırmaya çalıştı. 1981 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti birlikleri komşu Angola ve Mozambik'e sığınan siyah gerillaları ezmek için bu iki ülkeye baskınlar düzenlemiş ve Güneybatı Afrika'nın bağımsızlığı için mücadele veren SWAPO gerillalarına saldırılarda bulunmuştur. Güney Afrika'da bunu izleyen gelişmeler bir sonraki bölümde ele alınacaktır. 1884 yılından beri bir Alman sömürgesi olan Güneybatı Afrika, 1915 tarihinde Milletler Cemiyeti tarafından Güney Afrika Birliği'nin manda yönetimine bırakılmıştı. Ancak 1945'te Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra bölgenin BM vesayeti altına bırakılması kararı Güney Afrika Birliği tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine BM Genel Kurulu 1968 yılında aldığı bir kararla Güneybatı Afrika'yı bağımsızlığa kadar yönetmek üzere 11 ülkeli bir konsey kurdu. Aynı yıl Genel Kurul bölgeye Namibya adını verdi. 1970 Ocağı'nda bu kez BM Güvenlik Konseyi, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni bölgeyi hukuka aykırı olarak işgali altında bulundurmakla suçlayan bir karar tasarısını kabul etti. Buna rağmen Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin işgali altında bulunduğu sürece ülkenin zengin elmas, uranyum ve kürk kaynakları acımasızca sömürüldü. 1982 yılından sonra bir yanda SWAPO, öte yanda Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bölgede bunu izleyen gelişmeler aşağıda incelenecektir. Ç. 1970 sonrası Afrika. İ. Genel olarak. 1970'lerde bağımsız Afrika devletlerinin zengin ve endüstrileşmiş devletlere karşı tutumlarında belirli bir sertleşme görülür. Bu tutum 1971'deki İngiliz Uluslar Topluluğu Commonwealth Konferansı'nda açıkça ortaya çıktı. Bu konferansta Zambiya, Tanzanya ve Uganda Güney Afrika rejimine silah ve savaş malzemesi satmaya devam ettiği takdirde İngiltere'ye ekonomik tedbirler uygulayacaklarını açıkladılar. İlerleyen yıllar içinde Güney Afrika sorunu tüm Afrika kıtasının genel dünya görüşünü belirlemeye başladı. Bu ülkenin komşularının iç işlerine müdahale etmesi ve silahlı saldırılarda bulunması Afrika devletlerinin ortak tepki gösterdikleri başlıca davranışlardır. Güney Afrika'nın Namibya'da siyah çoğunluk yönetimine izin vermemesi, Angola'ya yaptığı silahlı müdahaleler ve Rodezya'nın asi beyaz rejimine yardımı bu yönde örnekler olarak gösterilebilir. Doğu Afrika'da Etiyopya'daki yeni Marksist rejimin bölgedeki durumunu kuvvetlendirmeye çalışması ve Eritre milliyetçileriyle Somali'nin kızgınlığını üzerine çekmesi bölgeye yeni sorunlar getirdi. Bölgede çok yönlü ekonomik işbirliği girişimleri başarısızlıkla sonuçlanırken eski bir kuruluş olan Doğu Afrika Topluluğu Kenya, Uganda ve Tanzanya gibi üyeleri arasındaki düşmanlık yüzünden dağıldı. Doğu Afrika'nın çeşitli bölgelerinde sınır çatışmaları ve iç savaşlar çıktı. 1970'lerin başlarında bölgede 7 milyon kişi silah altına alınmış bulunuyordu. Ve bu rakam 1980'lerde daha da arttı. Bu arada dünyanın en fakir 25 ülkesinden 18'i Afrika'da bulunmaktadır. Birçok Afrikalı ülkelerinin yavaş ekonomik kalkınmasının suçunu büyük çok uluslu şirketlerin her gün artan gücünde aramaktadırlar. 1970 ve 80'li yıllar Afrika'da siyasal istikrar ve ekonomik kalkınma yolunda umut kırıcı yıllar olmuştur. 1960'lardan kalma çok az sayıda çok partili sisteme sahip ülkelerde de askeri darbelerle tek partili rejime geçildi. Bu darbeler yalnız demokrasiyi ortadan kaldırmakla kalmamış, aynı zamanda birçok Afrika ülkesinin devlet bütünlüğünü de tehdit etmeye başlamıştır. Siyasal bağımsızlık, ekonomik ve toplum sorunları hafifletmekte başarısız kalınca, 100 yıllık bir kalıp olan kabile dayanışması yeniden güçlenmiş ve bu da Afrika'da ayrılıkçı hareketlerin ve kabileler arası silahlı çatışmaların artmasına yol açmıştır. Son yıllarda Nijerya'da, Liberya'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sudan, Etiyopya, Somali ve Ruanda'daki karışıklıkların temeli bu olsa gerektir. Özellikle 1960'larda hızla gerçekleşen siyasal bağımsızlık ekonomik bağımlılığı kıramadı. 1980'lerin ortası ve ikinci yarısı Afrika için genelde ekonomik çöküntü yılları oldu. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. Her şeyden önce 1987 yılındaki kuraklık, ekilebilir alanların çölleşmesine yol açarak gıda üretiminin azalması sonucunu doğurdu. Bu durum Afrika genelinde %3 gibi çok yüksek nüfus artışıyla birleşince kitlesel açlık tehlikesi ortaya çıktı. İkinci olarak bu yıllardaki dünya ekonomik durgunluğu kıtanın temel ihraç ürünlerinin dünya fiyatlarında düşüşe yol açarak ekonomik kalkınmayı güçleştirdi. Bu durumda 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgali sonucu yükselen petrol fiyatlarının belki de en kötü ve yıkıcı etkisi Afrika kıtasında görülecektir. Üçüncü olarak Afrika kıtasının 1988 yılındaki dış borcunun 140 milyar dolara ulaştığını ve siyasal istikrarsızlıklar sonucu zaten kıt olan kaynakların dışarıdan silah alımına harcandığını hesaba katarsak, Afrika'nın ekonomik kalkınma çabalarının kolay olmayacağını ve hatta nüfusun bugünkü tempoda artması halinde belki de olanaksızlaşacağını söylemek kehanet sayılamaz. İyi, Angola. 1950 ve 1960'larda Angola'nın Portekiz tarafından yönetilmesine karşı çıkan birçok örgüt vardı. Bunların hepsi bağımsızlığı amaçlamakla birlikte değişik felsefelere ve dış destekçilere sahiptiler. Bunlardan MPLA, Halk Hareketi, devrimci milliyetçiliği temsil etmekteydi ve Marksist eğilimliydi. FNLA, Milliyetçi Cephe, Kuzey kabilelerinin çıkarlarını kollamakta olup ABD'nin desteğine sahipti. Güneydeki UNITA Hareketi ise Portekiz'in hoşgörüsüne sığınıyordu. Çünkü bu örgüt Portekiz'den çok MPLA'nın çıkarlarına karşı mücadele vermekteydi. 1974 yılında siyasal partilerin etkinliğine yol açan Portekiz askeri darbesi, ülkede Angola'nın bağımsızlığını isteyen güçlere yeşil ışık yaktığı zaman, MPLA, FNLA ve UNITA birbirlerine karşı mücadeleye başladılar. Kentsel alanlarda ve özellikle başkent Luanda'da desteği olan MPLA, başlangıçta duruma hakim olmuşsa da, FNLA ve UNITA kırsal kesimde üstlendiler ve komşu Zaire'den yardım almaya başladılar. 1975 Ağustos'unda Güney Afrika birlikleri Güney Angola'yı işgal ederek UNITA'ya güç kazandırdılar. Ancak Doğu Avrupa ülkeleri tarafından da desteklenen MPLA, Eylül ayında Luanda'da denetimi tam olarak kurdu. Üstelik Ekim ayında ülkeye gelen Küba birlikleri MPLA'nın yanında yer alınca, bu örgüt 1976 Şubat'ında Angola'nın bağımsızlığını ilan etti ve hükümeti de kurdu. Angola'da hükümetin kurulması ülkeye siyasal istikrar ve ekonomik gelişmeyi getiremedi ve uzun sürecek bir iç savaşa girildi. Bu iç savaşta merkezi hükümet Sovyetler ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Angola'da asker bulunduran Küba, UNITA'da ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açıkça desteklenmekteydi. İç savaş gıda gereksiniminin %50'sini dışarıdan sağlayan ve BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından acil gıda yardımı yapılması gereken 5 ülke arasında sayılan Angola'yı çok olumsuz etkiledi. 1987 yılında UNITA etkili saldırılarda bulunmaya ve merkezi hükümeti güç durumda bırakmaya başladı. Bunda ABD'nin UNITA'ya sağladığı askeri ve ekonomik desteğin payı büyüktü. Ancak 1989 yılında Kuzey Yarımküre'de gelişen yumuşama Angola gelişmelerini de etkiledi. Sayıları 50 bine varan Küba askerleri ve Güney Afrika birlikleri aynı yıl Angola'dan çekildiler. İİİ, Eritre, Ogaden ve Etiyopya. 1950 yılında BM Genel Kurulu eski İtalyan sömürgesi olan Eritre'nin Etiyopya ile federasyonunu kabul etmişti. Eritre nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması ve 1962 yılında Etiyopya'nın federasyon durumuna son vermesi Eritre'de bir direnme hareketinin başlamasına yol açtı. 1960'ta daha güneyde bulunan İngiliz ve İtalyan Somalisi birleştirilerek başkenti Mogadişu olan bağımsız bir devlet kuruldu. Ancak sömürge dönemlerinde çizilen yapay sınırlar yüzünden birçok Somalili Kenya ve Etiyopya içinde kalmıştı. İki yıl sonra üç ülke arasında sınır anlaşmaları yapılmışsa da Somali dilini konuşan Ogaden bölgesi Etiyopya'da kaldı. Arap devletlerinden büyük yardım gören Eritre milliyetçi gerillalarına karşı Etiyopya ordu birlikleri pek de başarılı olamayan bir mücadele verirlerken, 1974 yılındaki devrimle Addis Ababa'da hükümet değişti ve Haile Selasi'ye düşürülerek yerine Marksist bir hükümet kuruldu. Bu karışıklıktan yararlanan Eritre Kurtuluş Cephesi, ELF, neredeyse Eritre'nin merkezi olan Asmara kentini eline geçiriyordu. 1977 yılına gelindiğinde Etiyopya Ordu Birlikleri ELF ve kuzey bölgesinde de Eritre Halk Kurtuluş Cephesi, EPLF, önünde gerilemeye başlamışlardı. Ancak 1978 yılında gerek iki cephe arasındaki çatışma, gerekse Sovyet yardımı sayesinde Etiyopya yeniden girişimi ele aldı ve birçok bölgede üstün duruma geçti. Ancak her iki Etiyopya örgütü de ordu birliklerinin kolay harekatta bulunamadığı küçük direnme bölgelerinde etkinliklerini sürdürdüler. Bu arada 1973 yılından başlayarak Batı Somali Kurtuluş Cephesi, WSLF, Ogaden bölgesinde faaliyete girişti ve 1977 yılından sonra Somali ordu birlikleri tarafından da desteklendi. Daha önce Somali'yi destekleyen Sovyetler Birliği taraf değiştirip Etiyopya'nın tarafını tutunca, bölgeye gelen Kübalı askerlerin de yardımıyla Etiyopya duruma hakim oldu. 1987 Eylül'ünde Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Marksist-Leninist bir devlet olduğu açıklandı. Ancak ülkede ve özellikle Eritre'deki direniş hareketleri, hükümetin muhalif bölgelere sınırlı özerklik sözüne karşın hızlanarak sürdü. Üstelik Etiyopya'nın Sudan'da merkezi yönetime karşı mücadele veren Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'na verdiği destek, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Çatışmalar 1989 yılında daha da yoğunlaştı. 1989 Mayıs'ında Etiyopya Başkanı Mengistu Haile Mariam'a karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunuldu. Ancak durumunun sarsıldığını gören başkan, aynı yılın sonuna doğru Eritre Halk Kurtuluş Cephesi ve Ogaden Kurtuluş Cephesi ile aynı masaya oturmak zorunda kaldı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğu ile Etiyopya hükümeti Eritre Halk Kurtuluş Cephesi ile bir çözüm için ön görüşmelerde bulundu. Bu arada 6 Asi Ordu Birliği'ni içinde barındıran Etiyopya Halk Devrimci Demokratik Cephesi 1991 Şubat'ında hükümet güçlerine karşı harekete geçti. Mayıs ayında ise Başkan Mariam görevinden ayrılarak ülkeyi terk etti. Başkenti ele geçiren ordu birlikleri ise bir koalisyon hükümeti kurdular. Eritre 1993 Mayıs'ında bağımsızlığını ilan etti. İV, Batı Sahra. 1970'lere gelindiğinde İspanya'nın Afrika'daki sömürgesi olan İspanyol Sahrası'nda daha uzun süre kalamayacağı anlaşılmıştı. Bu arada sömürge üzerinde komşu ülkeler olan Fas, Moritanya ve Cezayir etki kurma mücadelesi vermekteydiler. Daha önce de değinildiği gibi Cezayir 1973 yılında kurulmuş bulunan ve Marksist eğilimli olan Polisario gerillalarını desteklerken 1974 Ekim'inde Moritanya ile Fas bölgeyi aralarında gizlice paylaştılar. İspanya sahradan çekilir çekilmez de paylaşım bölgelerini işgal ettiler. Polisario da hemen mücadeleye başladı. 1976 Mayıs'ından başlayarak Polisario saldırıları Fas'tan çok daha fakir ve zayıf olan Moritanya üzerinde yoğunlaştı. 1978 yılında Moritanya'da gerçekleştirilen bir darbeden sonra 1979 yılında Polisario ile Moritanya hükümeti arasında bir anlaşmaya varıldı ve bu devlet sahradan çekildi. Polisario ile Fas birlikleri arasındaki savaş 1980'lere kadar uzadı. 1978'de Boumediene'nin ölümünden sonra Cezayir'in Polisario'ya gönderdiği yardım azalmışsa da gerillalar Libya'dan aldıkları yardımla mücadelelerini sürdürdüler. 1980'lerin ortalarında Fas ordusu ile Polisario arasındaki savaş hızını bir ölçüde yitirdiyse de Polisario'nun toprak talepleri sürdü. Cezayir Polisario'ya desteğini devam ettirirken Afrika Birliği Örgütü'nün OAU arabuluculuk çabalarının herhangi bir sonuç vermediği gözlendi. Ve Güney Afrika ve Namibya. 1980'li yılların ilk yarısında Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki iç mücadele ve bu ülke ile komşu Mozambik, Angola ve Namibya gibi ülkeler ile ilişkilerde anlaşmazlık ve çatışmalar azalmadı. Ancak bu arada Afrika Birliği Örgütü'nün Afrika'nın güneyindeki durumla yakından ilgilenmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin Namibya'nın bağımsızlığı ile ilgili kararlarının 1989 Nisan'ında uygulanmaya başlaması, engellenemeyecek gelişmeleri de birliğinde getirdi. 1989 Kasım'ında yapılan seçimlerde SWAPO kurucu mecliste çoğunluğu eline geçirdi. Güney Afrika'da ise beyaz azınlığın mutlak egemenliğini ve ırk ayrımını temel politikası haline getiren Cumhurbaşkanı P.W.Boda'nın yerine geçen F.W.De Klerk, beyaz egemenliğe son verecek reformlar için çalışacağına söz verdiyse de, bu kez çatışmalar Afrika Ulusal Kongresi ANC ile Zulu kabilesinin önderliğini yaptığı Enkarta Hareketi arasında yoğunlaştı. 1990'da hükümet Afrika Ulusal Kongresi üzerindeki yasağı kaldırınca 27 yıldır hapiste bulunan siyah ulusçu önder Nelson Mandela 11 Şubat'ta serbest bırakıldı ve ırk ayrımıyla ilgili birçok yasa yürürlükten kaldırıldı. 1991 Şubat'ında Başkan de Klerk bütün ırkçı yasaların kaldırılacağını açıkladı. Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Afrika Ulusal Kongresi ile Enkarta Hareketi arasındaki çatışmalar bugüne kadar sürdü. 1993 Haziran'ında rengine bakılmaksızın tüm halkın katılacağı seçimlerin 27 Nisan 1994'te yapılacağı açıklandı. Bu seçimler sonucu yeni anayasayı kaleme alacak çok ırklı kurucu meclis seçildi ve Nelson Mandela başkan oldu. Böylece yeryüzünün son resmi ırkçı rejimi ortadan kalktı. V.I. Somali 1991 Ocak ayında General Muhammed Siad Barre'nin ülkeden kaçmasıyla 21 yıllık tek adam yönetimi kalktı. 1991 ile 1992 yıllarında ülkedeki rakip gruplar arasındaki çatışmaların sonucu olarak 40 bin kişi ölmüş bulunuyordu. 1993 yılına gelindiğinde ise iç savaş, kuraklık ve savaşan taraflardan kaçan mültecilerin yalnızca tüketici duruma gelmeleriyle Somali'de 1,5 milyon insanın hayatını tehdit eden açlık başladı. 1992 Temmuz'unda BM Genel Sekreteri Somali'yi hükümetsiz bir ülke olarak ilan etti. 1992 Aralık ayında kuruluş, ABD'nin açlıkla karşı karşıya kalanlara yiyecek yardımı yapılmasını sağlayacak uluslararası bir askeri birliğin Somali'ye gönderilmesi önerisini kabul etti. 1993 Mayıs'ında BM Somali Birliği fazla bir direnme ile karşılaşmadan ülkeye yerleşti. Ancak kısa bir süre sonra ülkenin en etkili çete reisi olan General Muhammed Farah Aidit, BM'nin Somali'deki varlığına karşı çıkarak BM kuvvetleriyle etkili bir mücadeleye girişti. Bu da BM'nin insani amaçlı operasyonunun başarısını engelledi ve birlik bir işgal kuvveti olarak değerlendirilmeye başladı. 2. Orta Doğu. Orta Doğu ülkeleri bundan önce ele alınan Orta Doğu bunalımları sırasında incelenmiştir. Bu yüzden bu bölümde Orta Doğu'daki önemli bağımsızlık hareketleri ve bu ülkelerin karşılaştıkları sorunların bazıları üzerinde durulacaktır. A. Mısır. İngiltere'nin Mısır'a özellik verdiği 1936 yılından İkinci Dünya Savaşı'na kadar ülkede birbiriyle çatışan üç ayrı güç görmekteyiz. Tam bağımsızlık için mücadele veren Waft Partisi, saray ve İngiliz etkisi, İngiltere Mısır'a özellik verdikten sonra ilk iki gücü birbirine düşürerek etkisini sürdürmek istemiştir. Ancak ilerleyen yıllarda son derece savurgan bir kişi olan Kral Faruk halkın gözünden düşerken, Waft Partisi de çeşitli suistimallerle suçlanmaya başlandı. Bu durumda 1952 yılının Temmuz ayında Mısır'da askeri bir darbe yapıldı. Hareketin başında önceleri General Necip ve Cemal Abdülnasır vardı ama bir süre sonra Nasır, Necip'i tasfiye ederek iktidarda yalnız kaldı. Nasır önce krallığı sonra da Vafd Partisi'ni kaldırdı ve İngiliz etkisini tümüyle silmeye başladı. Mısır bu süreç içinde ekonomik ve toplumsal kalkınma sorunlarında güçlüklerle karşılaştı. Toplumsal yapı feodal nitelikteydi ve ülke büyük olmasına rağmen ekilebilecek toprak alanı Nil akarsuyunun vadisi ve deltası ile sınırlıydı. Büyük ölçüde bu yüzden 30 milyonluk bir nüfusu beslemek çok güç olduğu gibi, Nil Vadisi toprakları da geniş çiftlikler biçiminde birkaç ailenin elinde bulunuyordu. Nasır öncelikle toprak reformu sorunu üzerine yürüdü. Çok az bedelle toprakları zorla sahiplerinin elinden aldı ve tarımda makinalaşmaya önem verdi. Bu arada Nasır Mısır'ı İngiliz etkisinden kurtarmak için girişimlerde de bulunmaya başladı. 1936 yılında imzalanan ve süresi 1956'da bitecek olan ittifak antlaşmasıyla İngiltere Süveyş bölgesinde üs kurmak ve asker bulundurmak hakkını elde etmişti. Mısır, İngiltere kondominyumunda bulunan Sudan'da da askerleri vardı. Gerçekte İngiliz etkisinden kurtulma çabaları eski yönetim döneminde başlamıştı. Kral Faruk tek taraflı olarak kondominyumu feshetmiş ve Sudan'ı ilhak etmişti. Yeni rejim İngiltere ile görüşmelere girişti ve 1953 yılında Sudan üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmaya göre Sudan'a özerklik verilecek ve bir plebisit yapılacaktı. İngiltere'nin istediği Hindistan'da olduğu gibi Mısır'ı da ikiye bölmekti. Sudan'da da Mısır'la birleşmek isteyen Birlik Partisi ile bağımsız bir Sudan isteyen Millet Partisi olmak üzere iki parti bulunuyordu. Yapılan plebisitte Birlik Partisi'nin görüşü kazanınca Sudan'ın Mısır'la birleşeceği sanıldı ama Birlik Partisi programını değiştirerek bağımsız bir Sudan'da karar kıldı. Bu kararın nedenleri şunlar olabilir. İyi, İngiliz yönetimi sırasında Mısır ile Sudan arasında paylaştırılmış olan Nil suları her iki ülke içinde var olmak ya da olmamak zorunluydu. Sudan bu paylaşmada haksızlığa uğradığı düşüncesinde olduğundan İngiltere çekilince Mısır'la doğrudan görüşmelere girişti. Mısır anlaşmayı değiştirmeye niyetli olmayınca Sudanlılar çıkarlarının bağımsızlıkla daha iyi korunabileceğine karar verdiler. İyi. Daha önce de görüldüğü gibi Sudan'ın kuzey bölümü Müslümandı ve birleşmeyi asıl bunlar istiyordu. Güneydeki halk Mısır'la birleşmek istemiyor ve hatta güneydeki Uganda'ya katılma tehdidinde bulunuyorlardı. İşte bu nedenlerle Sudan bağımsız olmayı tercih etti ve Mısır da bu durumu kabul etti. Böylece iki ayrı devlet bağımsız olarak uluslararası sistemdeki yerlerini aldılar. Nasır Mısır'da iktidarı eline geçirdikten sonra hem solun komünistler hem de sağın Müslüman Kardeşler Örgütü üzerine yürüyerek her ikisini de bastırmayı bildi. Rejiminin meşruiyetini önceleri toprak reformu ve Asuan Baraj Projesi gibi iç politika sorunları ile sağlamaya çalıştı. Mısır'a Marksist olmayan bir ekonomik kalkınma ve sosyal adaleti sağlama anlayışını getirdi. Ancak ABD'nin Mısır'a tahıl ihracatını durdurmasını da etkisiyle 1960'ların ortalarından sonra Mısır ekonomisi bunalım içine girmeye başladı. Bu bakımdan Nasır'a Arap dünyasında ve bu arada Mısır'da büyüklüğünü sağlayan Arap milliyetçiliğine katkısı ile Filistin sorununa sarsılmaz bağlılığıdır. Nasır çağlar boyunca Arap dünyasının kültürel merkezi olan Mısır'a Orta Doğu'da önemli bir rol vermeyi düşündü ve Arap Birliği'ni bu yolda kullandı. Arap Birliği'nde kısa bir süre içinde başat duruma geçerek Mısır'ın etkisinin Kuzey Afrika'da Kuveyt'e kadar yayılmasında bu örgütü araç gibi kullandı. Bağlantısız devletlerin Bandung Konferansı'ndan sonra Arap Birliği Batı karşıtlığı ve bağlantısızlık gibi birbirini tamamlayan temaları başarılı bir biçimde işledi. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde ve İngiltere'nin Aden'deki üssünden çıkarılması çabalarındaki etkin tutumu Mısır'a geniş bir saygınlık kazandırdı. Böylece Nasır rejimi Arap dünyasının en uzun süren, en istikrarlı ve en çok halk desteğine dayanan hükümeti haline geldi. Nasır'ın 1970 yılında ölümünden sonra iktidara gelen Enver Sedat, ne Nasır'ın kişisel karizmasına sahipti ne de Nasır rejiminin Arap dünyasındaki ideolojik etkinliğini sürdürebildi. Dolayısıyla ileride ele alınacak olan 1973 tarihli Arap-İsrail Savaşı, Sedat'a aradığı meşruiyeti sağlayan ana unsur oldu. İçeride Nasır'ın devlet sosyalizminden uzaklaşarak ülke ekonomisini yabancı yatırımlara açtı. Bölgesel planda İsrail'le ayrı bir barış antlaşması yapmanın yollarını aramaya başladı. Uluslararası alanda ise Sovyet etki alanının dışında Mısır'ın siyasal manevra gücünü artırmaya çabaladı. Sedat dönemi Mısır'da siyasal karışıklıklar dönemi de oldu. 1974 yılında bağnaz Müslüman grupların ayaklanmaları kanlı bir biçimde bastırıldı. Bir yıl sonra düşük ücretler dolayısıyla işçiler karışıklıklar çıkardılar ve 1977'de binlercesinin gıda destekleme programının yürürlükten kaldırılmasını protesto gösterisi yine kanlı bir biçimde ezildi. 1981 yılında bağnaz Müslüman örgütlerle Hristiyanlar arasındaki gerginlik, sokak çatışmalarından ülke çapında ayaklanmalara kadar vardı ve 6 Ekim 1981'de Başkan Enver Sedat aşırı İslamcı gruplar tarafından öldürüldü. Yerine bugüne kadar Mısır'ın kaderini elinde tutacak olan Hüsnü Mübarek geçti. Mısır'ın İsrail ile ilişkilerine gelince, ileride ele alınacak olan 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra 18 Ocak 1974'te yapılan bir anlaşmayla İsrail kuvvetleri savaşta işgal ettikleri kanalın batı yakasından çekildiler. Bir yıl sonra varılan ikinci anlaşmayla İsrail Sina'daki petrol kuyularını bıraktı. 1977 Kasım'ında Enver Sedat'ın Kudüs'e yaptığı beklenmedik ve gerçekten tarihi ziyaret, iki ülke arasında 1948 yılından beri süren savaş durumunun bitip barış döneminin kurulması yolunu açtı. 26 Mart 1979'da Mısır ve İsrail barış antlaşması imzalayarak 30 yıllık savaşı sona erdirdiler ve diplomatik ilişki kurdular. 1982 Nisan'ında ise İsrail Sina Yarımadası'nın denetimini Mısır'a bıraktı. Mısır 1990'larla birlikte İslam kökten dincilerinin terör saldırılarına hedef olmaya başladı ve 1993 yılıyla birlikte hükümet bu odaklar üzerine kararlı bir biçimde yürümeye başladı. Haziran 1993'te turistlere saldıran 7'si idam edildi. B. Irak. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin manda yönetimi altına giren Irak'ta yabancı yönetime karşı direnme başlayınca İngiltere bu rejimi kaldırdı ve 1932 yılında bir yandan Irak'a bağımsızlık verirken öte yandan bir ittifak antlaşması ile kendine bağladı. Bu antlaşmanın yerine geçmek üzere 1948'de Irak ile İngiltere arasında görüşmeler başladı. Varılan antlaşmayla İngiltere Irak demir yolları ve Basra limanı üzerindeki denetimini bırakıyor, Habbaniye ile Şüeyba'daki hava üslerini Irak'a terk ediyordu. Ancak İngiliz ve Iraklı subayların katılacakları bir hava savunma kurulu Irak'ın savunma planlarını yapacak ve İngiliz subayları Irak ordusunda görevde bulunacaktı. Bu anlaşmanın imzalandığı gün Bağdat'ta halk ayaklandı ve büyük bir çatışma çıktı. Sonuçta anlaşma meclis tarafından onaylanmadı ve İngiliz-Irak ilişkileri gerginleşti. Bu gerginlik Nuri Said Paşa döneminde ortadan kalktı ve Bağdat Paktı'nın kurulmasından sonra 1955 Nisan'ında iki ülke ilişkilerini düzenleyen bir antlaşma yapıldı. Buna göre tüm hava üsleri Irak'a devredildi ve Irak Hava Kuvvetleri'nin eğitimini İngiltere yüklendi. İngiliz-Irak ilişkilerindeki bu sıkılık Nuri Said Paşa iktidardan düşene kadar sürdü. 1958 Temmuz'unda askeri bir darbe ile Haşimi Krallığı ve Nuri Said Paşa hükümeti devrildi. Kral Faysal ile Nuri Said öldürüldü. Devrimi gerçekleştiren iki subay Abdülselim Kasım ile Abdülselam Arif'in araları devrimden sonra açıldı. Kasım, Irak'ın bağımsız kalmasını, Arif ise Mısır'la bir federasyon kurulmasını istiyordu. Kasım, Arif'i hapse attırarak Irak'ın geleceğini ele geçirdiyse de iki cepheden baskı altında kaldı. Nasırcılar ve komünistler. Bu iki uç arasında kalan Kasım yavaş yavaş komünistlere eğilim göstermeye başladı ve bu da Nasır ile arasını açtı. Milliyetçi Iraklılar da Kasım'a cephe almaya başladılar. Bu arada bir de Molla Barzani önderliğinde Kürt ayaklanması çıktı. Kasım 1963 yılında bir ayaklanma sonucu iktidardan düşürüldü ve Arif Ordu ve Baas Partisi'nin desteği ile onun yerine geçti. Baas Partisi'ni bir kenara iterek tam bir dikta rejimi kuran Arif, 1966 yılında bir uçak kazasında ölünce yerine kardeşi Abdülrahman Arif geçti. 1968 Temmuz'unda Arif düşürüldü ve iktidarı General Ahmet Bakr ele geçirdi. 1972 Nisan ayında imzalanan dostluk ve işbirliği antlaşması ile Irak-Sovyet ilişkileri güçlendirildi. Bu arada Şattül Arap bölgesinde deniz ve su taşımacılığı konularında İran'la anlaşmazlığa düşen Irak, 1975'te bu ülkeyle yaptığı bir anlaşma ile İran'ın isteklerini kabul etti. Bu anlaşma daha sonra başlayacak olan İran-Irak Savaşı'nın temelini oluşturacaktır. 1970'li yıllarda daha önce kötü olan Irak-Amerikan ilişkileri giderek düzelmeye başlarken, ülke içinde komünistlerin güçlenmeye başlaması sonucunda Sovyetlerle ilişkiler eski sıkılığını yitirmeye yüz tuttu. Ülkeyi 1979 yılından bu yana Saddam Hüseyin yönetmektedir. Irak'ın siyasal hayatında ilginç olan nokta, 1968 yılında tam anlamıyla kurulan Baas rejiminin daha önceki dönemlere göre alışılmadık uzun ömrüdür. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. Her şeyden önce bugünkü Irak önderliği sosyalist ve radikal ilkeleri milliyetçi sloganlara başarılı bir biçimde bağlayarak ideoloji ve propagandayı Irak'ın siyasal platformunda etkin kılmışlardır. İkinci olarak Baas Partisi'nin silahlı kuvvetlere sızması ve büyük bir bölümünü denetlemesiyle sistem askerileşmiştir. Yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulunduran Devrim Komuta Konseyi, sivil ve askeri üyelerden oluşmaktadır ve anayasaya göre yasama yetkisini elinde bulunduran Ulusal Konsey toplanamamaktadır. 500 bin üyeye sahip olan hemen hemen tüm siyasal kuruluşları denetleyen, militan bir Filistin destekçisi olan, Irak petrolünü 1972'de millileştirip toprak reformu yapan Baas Partisi, Irak'ta güçlü bir siyasal örgüt biçimine dönüşmüştür. İşte Saddam Hüseyin böylesine bir güç piramidinin en üstünde, bugün tüm batılı devlet adamlarıyla alay eder biçimde iktidarını sürdürmektedir. Irak'taki 1980 sonrası gelişmeler başka bir bölümde ele alınacaktır. C. Suriye. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1971'de Hafız Esad iktidarı ele geçirene kadar Suriye politikasının en belirgin özelliği istikrarsızlıktır. Yalnızca 1949 yılında 3 tane askeri darbe yapılmış ve dönemin güçlü yöneticisi Şişakli 1954 yılında iktidardan düşürülmüştür. 1963 yılında yeni bir darbe ile Baas Partisi iktidarı ele geçirmiş, 1966'da Baas Partisi'nin daha militan kanadı iktidara gelmiş ve bunu 1971 yılında Hafız Esad'ın düzeltimci hareketi izlemiştir. Bu istikrarsızlığın önemli bir nedeni, Suriye politikasının hala aile ve klan dayanışması ile belirlenmesi ise de, bizim açımızdan üzerinde durulması gereken unsur Suriye politikasına dış müdahalelerdir. Osmanlı yönetimi altında Suriye bir bütün halinde bölünmeden yönetilmiş ve ortak yasa ve kurallara bağlanmıştı. Fransa ise bölgede bir böl ve yönet politikası izledi. Ve Suriye'yi 5 ayrı yönetimsel birime ayırdı. Her birimin yapısal zayıflığı, Fransa'nın çıkarlarının daha kolay gerçekleştirilmesini sağlayan bir unsur oldu. Bağımsızlıktan sonra da dış siyasal etkileri açık olması, Suriye'ye aradığı istikrarı uzun süre getiremedi. Fransa azınlık gruplarını destekleyerek bunlar üzerindeki etkisini sürdürmeye çalıştı. ABD özellikle 1950'lerdeki müdahaleleriyle sivil hükümetlerin istikrarını bozdu. İngiltere ile olan sıkı bağlarıyla Irak ve Ürdün Suriye'nin iç sorunlarına karışarak bölgesel çıkarlarını kollamak istediler. Sovyetler Birliği Suriye Komünist Partisi'ni destekledi ve askerlere silah yardımında bulundu. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Suriye ordusunun başarısızlığı sivil otoritelerle askeriyenin arasını açtı. Askeriye sivil otoriteyi İsrail tehdidini hafife almak ve güçlü bir ordu kurmamakla suçlarken, sivil otorite askeriyedeki çürüme ve bozukluklara dikkati çekmeye başladı. Tüm bu olumsuz gelişmelerin sonucu, daha geniş bir Arap Birliği çağrısında bulunanlarla Baas Partisi'nin güçlenmesidir. Suriye politikasındaki istikrarsızlığın bir başka nedeni de nüfusun ancak %15'ini oluşturan ve Şiiliğin bir kolu olan Alevilerin Suriye politikası ve silahlı kuvvetlerindeki büyük ve üstün egemenliğidir. Suriye nüfusunun %3'ünü Dürziler, %8'ini Hristiyan Araplar ve geriye kalanını da Sünni Müslümanlar oluşturmaktadır. Hafız Esad'ın Baas Partisi'nin önderi olarak 1971 yılında iktidara gelmesiyle Suriye politikasında belirli bir istikrar da yerleşmiştir. Böylece Baas'ın sol kanadının üstünlüğü dönemi sona ermiş ve daha ılımlı kanadı iktidara gelmiştir. 1972 yılında içinde Arap birlikçilerinin, sosyalistlerin ve komünistlerin de bulunduğu ama Baas Partisi'nin egemen olduğu Ulusal Cephe Suriye'nin en yüksek siyasal organı oldu. 9. Kaset, 2. Yüzün Sonu.